Ayrım 4. İtiraflarım. Sabahattin Önkibar. Sayfa 53. Yılmaz sayesinde yükseldi. Tam o süreçte işsiz olan Tuncay Özkan'ı işe almayı düşündü. Ancak hakkında dinlediklerim buna mani oldu. İşte bu Tuncay uzun bir süre işsiz dolaşırken Uğur Dündar imdadına yetişti. Dündar Kanal D'yi yaptığı Arena programı için Tuncay'a iş verdi ve Ankara sorumlusu yaptı. Tuncay Özkan Kanal D'de birkaç yolsuzluk programı yapınca parlamaya başladı derken İstanbul'a gitti. 1988'de Mesut Yılmaz başbakan olunca anında ona yanaştı ve çok yakını oldu. Evet, yakın geçmişte Mesut Bey için çok ağır sözler eden solcu Tuncay aniden sağ parti lideri Mesut Yılmaz'ın adeta fedaisi kesildi. Bunun karşılığı mı bilemem. Tuncay önce radikal sonra Milliyet'e yazar oldu. İşte tam o günler. Tuncay Mesut Yılmaz'ın kapısını çaldı ve onu Şenkal Atasagun'un MİT müsteşarı yapılmasına ikna etti. Tekrar ediyorum. Aktardıklarım hikaye değil, aynıyla vaki. Nitekim bu tavsiye ve atama o dönem medyada haftalarca yazılıp çizildi. Mesut Yılmaz ve Demirel ne dedi? Bu durumu Mesut Yılmaz'a sordum ve hayır öyle bir şey yok demedi. Aynı soruyu dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e Şenkal Atasagun'u kim önerdi diye sorunca şu karşılığı almıştım. Mesut Bey getirdi, ben de onayladım. Tuncay Özkan'ın Şenkal Atasagun ile var olan bu ilişkisi bilahare somut olarak ortaya çıktı. Müsteşarlığa atanan Şenkal Atasagun, MİT'in Gizli Tarihi isimli kitabını Tuncay Özkan'a yazdırdı ki orada bazı belgeler ilk defa açıklanıyordu. Bütçesi bilinmeyen o kitabın yeni yetme solcu Tuncay'a yazdırılması tuhaf karşılanmış ve çok eleştirilmişti. Ünal İnanç gibi deneyimli isimler haftalar boyu feveran etti. Bir başka izlenimi Mesut Yılmaz'ın başbakanlık konutunda gazetecilerle yaptığı toplantıda Şenkal Atasagun'un Tuncay'la verdiği sıcak fotoğraf ve Tuncay'ın Mesut Yılmaz ile Atasagun'a açıktan siper olmasıydı. Evet, Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu'nun Kanal Türk'ü PKK'nın MİT tarafından bloke edilen parasıyla kurdu dediği Tuncay Özkan, Türkiye gibi büyük bir devlette MİT müsteşarı atanmasını sağlıyordu. Bir başka bilgi, Aydın Doğan'ın bana aktardığına göre Tuncay Özkan daha sonra yine iktidarla olan süper ilişkileri nedeniyle 2 milyon dolar transfer ücreti karşılığında Mehmet Emin Kara Mehmet medyasına geçti ki o grubun bu transferle amacı zorda olan bankalarını iktidarın hışmından korumaktı. 28 Şubat generalleri seyretti. Tam burada önemli bir hatırlatma. Bu atamanın yapıldığı dönem 28 Şubat'ın en sıcak günleriydi. Yani başta çevik bir bütün 28 Şubat paşaları ortalıkta pala sallarken MİT'in tepesine atamayı dolaylı olarak yaşı henüz 30 civarı olan solcu gazeteci Tuncay yapıyordu. Tekrar ediyorum, postmodern darbe günlerinde oldu bu atama. Ondan sonra Türkiye'de milli derin devlet varmış. Söyleyin, öyle bir şey olsa MİT müsteşarını Tuncay mı önerirdi? Türkiye'de bırakın gizli veya derin, gerçek bir devlet olsa böyle bir şey olabilir miydi? Kuşkusuz bu ve benzeri örnekleri 30 yıldır bu ülkede ara vermeksizin derin devlet çığlıkları atan devşirilmiş solcularla kompleksli İslamcılar da biliyor. Peki yazıp söyledikleri neden mi başka? Derin devlet kavramı onlar için sermaye, yani devlete düşmanlık için argüman. Tuncay Özkan ile ilgili bir başka not. Ceyhan Mumcu'nun Şenkal Atasagun döneminde MİT'in el koyduğu PKK parasıyla kurdu dediği Kanal Türk TV, Tuncay Özkan tarafından FETÖ'ye satıldı. Aynı Tuncay şimdilerde Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edip HDP'ye göz kırpar bir şekilde CHP'de tepeden inen biri olarak politika yapıyor. Özkan'dan Deniz Baykal'a tehdit. Dramatik olan şu, bu Tuncay Kanal Türk TV'nin sahibi olunca havalanır ve CHP lideri Deniz Baykal'la buluşur. Deniz Bey, CHP'de siyaset yapmak istiyorum. Baykal televizyon kanalı sahibi olan Tuncay Özkan'a sıcak yaklaşır. İyi olur Tuncay, gel aday ol, seni milletvekili yapalım. Tuncay Özkan devam eder. Sizden CHP genel sekreterliğini, yani bütün örgütlerin yönetimini istiyorum. Deniz Bey şaşırır. Tuncay, Daha siyasete girmeden genel sekreterlik pazarlığı olur mu? Gir partiye mücadele et, ileride o da olur. Özkan, hayır, hemen istiyorum. Baykal, bak bu üslup yanlış, böyle konuşma. Özkan, bana genel sekreterlik vermezseniz CHP'yi bölerim. Baykal, bir de tehdit ediyorsun, ayıp. Özkan, bölerim. Baykal, ya sen kimsin, nesin, kaç kişisin ki CHP'yi böleceksin? Komşum Deniz Baykal'dan birebir dinlediğim bu anekdotu yıllar önce gazetedeki köşemde yazdım. Biz kaç kişiyiz diyerek CHP'yi böldü. Peki sonra ne mi oldu? Tuncay Özkan elindeki Kanal Türk ile CHP ve Baykal'a savaş açtı. Biz kaç kişiyiz adı ile bir platform kurdu. Ve abartmıyorum, binlerce, on binlerce CHP'liyi partisinden kopardı. Sonrası malum. Tuncay lider olacağım havaları ile Cumhuriyet mitingleri işine kalkıştı. Meydanlardan Fethullah'ı sövmeye ve beni de atın hapse, beni de atın hapse çağrıları yaptı. Amacı Tayyip Erdoğan gibi hapse girmek ve siyasi kahraman olup çıkmaktı. Fethullah'a çok ağır sözler edince müridi olan savcılar Tuncay'ı Ergenekon'a dahil edip tutukladı. Hadise budur. Sonrası ortada. Tuncay hapisten çıkınca binlerce ismi kopardığı CHP'ye aşağıdan değil, bacadan, yani yukarıdan girdi. Ön seçime girmeyerek hiç alakasının olmadığı İzmir'den kontenjan adayı oldu. Bir başka ayrıntı. Medyada yüzlerce tanık var. Tuncay 1988'de Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı ile manevi olarak güçlenince kendini yanına alan ve işveren Uğur Dündar'a numara çekerek ayağını kaydırdı ve onun koltuğuna, yani Kanal D Haber'in başına oturdu. Uzun yıllar Tuncay'a selam vermeyen Uğur Dündar, Özkan FETÖ'den hapse girince affetti ve geçmişin üstüne sünger çekti. Özal'dan Evren'e müthiş teklif. Derin devletin olmadığına dair bir diğer belge 1988'deki Necdet Ürü, Necdet Öztorun hadisesidir. Dönemin Genelkurmay Başkanı Ürü kendi yerine Genelkurmay Başkanı olsun diye erkenden istifa edip bacanağı Necdet Öztorun'a koltuğunu vermek istedi. Bu girişime Kenan Evren ile Turgut Özal engel oldu. Daha ötesini aktarayım ki bu anekdotu iki kere canlı yayına çıkardım. Kenan Evren'den Marmaris Armutalan'daki evinde dinlemiştim. Yıl 1989. Turgut Özal'ın partisi ANAP mahalli genel seçimde %21'e düşer. Özal bu moral bozukluğu ile meclisteki büyük çoğunluğuna rağmen Cumhurbaşkanı adayı olmaktan vazgeçer ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in kapısını çalar. Paşam, zordayım, ülkeyi kurtar. Hayırdır Sayın Özal? Kenan Paşam, sizi bir dönem daha aday yapıp seçmek istiyoruz. Olmaz, benim millete tek dönem diye sözüm var. Efendim, o durumu millete ben izah ederim. Şartlar değişti, ben ısrar ettim derim. Hayır, yakışık almaz. Siz aday olmazsanız ben olmak mecburiyetindeyim. Aksi takdirde siyasi iddiamı yitirmiş ve siyaseten teslim olmuş olurum. Ne olur bir dönem daha aday olun. Hayır Sayın Özal, benim millete taahhüdüm var. Özal'a suikast. Bu aktardıklarımı Turgut Özal da doğruladı. Yani Evren Paşa'nın teklifini geri çevirdiğini kamuoyu önünde açıkladı. Peki söyleyin, derin devlet bağlamında bunun izahını nasıl yapmalı? Türkiye'de gerçekten gizli bir devlet olsaydı böyle bir teklif geri çevrilir miydi? Öyle ya, Turgut Özal bu ülkeye PKK bağlamında yanlışları olan isimdir. Ayrıca İslamcıydı. Milli Selamet Partisi'nden 1973'te aday olmuştu. İlaveten ABD'nin çekiç güç projesine olur vererek Barzanistan ile Kürdistan'ın önünü açmıştı. Ki böyle bir zihniyette olduğu için öldürülmeye çalışıldığı bile yazılıp söylendi. 1988'de yapılan ANAP Kongresi'nde Kartal Demirağ'ın ona yaptığı malum suikast olayı var. Suikast anında o kongre salonundaydım. Kartal Demirağ'ın taklalar atarak ateş etmesi hala gözümün önünde. O an hemen yanımda gazeteci Güneri Civaoğlu oturuyordu. İlginçtir, bu suikast teşebbüsü aydınlanmadı. Bazıları Özal öğrendi ve işin üstesinden gelemeyeceğini görünce sustu derken bazıları adam manyaktı dedi ve konu kapandı. Keza 1993'te Özal'ın ölümünü derin devlete bağlayanlar oldu. Hele oğlu Ahmet Özal ve eşi Semra Hanım bu konuyu sürekli gündemde tuttular. Türk düşmanı pek çok İslamcı ve dönek solcu da bu tartışmaları ateşledi. Oysa hepimiz biliyorduk ki dört kalp damarı değişen Özal aynı zamanda kanserdi. Çok yorgun döndüğü Orta Asya gezisi sonrası spor yaptığı koşu bandında can verdi. Yani hiçbir şekilde dışarıdan bir müdahale söz konusu değildi. Öyleyken siyasi bezirganlar yıllar yılı bu konuyu istismar ettiler. İnönü'den bugüne. Yukarıda değindiğimiz gibi Özal'a karşı asker içinde kızgınlık olmasına rağmen Kenan Evren ikinci kez aday olmayı kabul etmedi. Derin devlet olsa bu mümkün müydü? Tam burada bir ezber bozalım. Kuşkusuz darbelere ve darbecilere karşı olmak özgürlük ile demokratik düşüncenin olmazsa olmazı. ABD emriyle darbe yapan Kenan Evren ile arkadaşları tarih önünde suçludurlar. Zira abartısız yüz binlerce insanın yaşamını tarumar etmiş, faşizmi yönetime taşımıştır. Ancak insaf ile söyleyin, hangi siyaset adamımız Kenan Evren gibi Özal'ın yaptığı türden bir teklifi geri çevirirdi? Geçmişten bugüne tek tek sorgulayalım. İşte İstiklal Savaşı kahramanlarından İsmet İnönü. 90 küsur yaşına geldiği 1970'lere kadar CHP liderliği postunu bırakmadı ve delegasyon tarafından alaşağı edildi. İşte Celal Bayar, İttihat ve Terakki ile başlayan siyasi serüvenini mesajları ile 100 yaşına kadar sürdürmeye çalıştı. İşte Süleyman Demirel, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçildiği tarih olan 2007'ye kadar beklemedeydi. Ecevit, Türkeş, Bahçeli, Erdoğan. İşte Bülent Ecevit, adım atamaz ve nefes alamaz haldeyken bile başbakanlıktan istifa etmeyi düşünmedi. İşte Necmettin Erbakan, son nefesine kadar hastane odasında bile AKP ile mücadele etti. İşte Alparslan Türkeş, 80 küsur yaşında genel başkandı ve ölene kadar politikadan çekilmeyi aklına bile getirmedi. İşte Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığı makamının yetkileri az deyip istifaya yeltenip yeni bir parti kurmaya kalktı ama ömrü vefa etmedi. İşte Deniz Baykal, kaset kumpası olmasa geri çekilmeyecekti. Dahası ağır rahatsızlığına rağmen son seçimde yine aday oldu ve milletvekili seçildi. İşte Devlet Bahçeli, vefatına kadar MHP'nin başında kalmayı ilahi bir sorumluluk gibi görüyor. Ve işte Tayyip Erdoğan, o da son nefesine kadar ben yöneteyim hevesinde. Ben olmazsam ülke batar. Peki nedir bunun açıklaması? Vatanseverlik mi yoksa kişisel hırs ve ihtiras mı? Yok o değil de ben olmazsam ülke batar anlayışı mı? Saydıklarımın pek çoğu vefat etti ama görüldüğü gibi Türkiye var. Doğruya doğru. İşte darbeci diye aşağıladığımız Kenan Evren farklı bir tavır takınabildi. Şu halde genellemelerle izah kolaycılıktır ve her zaman geçerli olmuyor. Kuşkusuz bu durum bugüne ait bir olgu değildir. Tarihte de benzer çok örnek var. Ancak modern toplumlar bu işin önüne geçti. Mesela ABD'de iki dönemden sonra başkanlık mümkün değil. Avrupa'da aynı çizgi oturuyor. Muhayyeli ezberlerle açıklamak. Derin devlet ve vesayet konusuna devam. Türkiye'de NATO sonrası milli bir derin devlet olmamıştır ama o doğrultuda dönem dönem kurumsal refleksler görülmüştür. Kıbrıs'a yapılan çıkarma olayı, Asala'yı çökertme operasyonları ve PKK ile yapılan mücadeleler bu kapsamdadır. Bu milli tezahürlerin tersi olan bazı yanlışlar da olmuştur. Mesela devlet içindeki çeteleşmeler konusu öyledir. Kendini devletin doğal milis kuvveti görenlerin yaptığı rezillikleri derin devlet icraatları olarak görmek ve açıklamak gaflet ötesidir. Peki vesayet mi? Doğrudur, Türkiye'de vesayet egemenliği dönem dönem olmuştur. Ancak o tabloyu yine milli derin devlet olarak açıklayamayız. Zira Türkiye'deki vesayetin şekli yani içinin boş olduğu ve tamamen imaja matuf olduğu ispatlıdır. Hadisenin izahı kavramlar bağlamında şudur. Türkiye'de epey bir süredir pek çok muhayyel ezberlere dayanılarak açıklanıyor. Tıpkı Siyonizm, Illuminati, Masonlar, Mossad, CIA, IMF, İngilizler, MIT, JITEM gibi derin devlet kavramları da ezberlenmiş abartılı yorumlarla açıklanıyor. Pek çok sözde aydınımıza göre derin devlet bizde heyuladır. İhtilallerde, suikastlarda ve istisnasız her yerde eli olan canavar bir yapı. Ülkemizde bu kavram iki biçimde algılanıp kabul görüyor. Mao Zedong, iktidar silahın namlusundan doğar. Birinci grup devleti kutsayanlardır. Onlara göre derin milli devlet mutlaka olmalı, zira o olmazsa gerçek devlet olunmuyor. Doğrusu biz de bu görüşteyiz. Zira hiçbir siyasal sistem sadece siyasi meşruiyet ile ayakta kalamaz. Mao Zedong'un dediği gibi iktidar silahın namlusundan doğar ve öyle ayakta kalır. Silah doğrultmak ve gerektiğinde ateş etmek devlet olmanın amentüsüdür. İkinci gruptakiler ise derin devlete sövenlerdir. Onlara göre derin ve gizli devlet katil ve kirlidir. Türkiye'de ikinci şıkkı savunanların medya gibi platformlarda sesi çok duyuluyor. Milli bir münevver güçlü devlet kavramına karşı çıkmaz. Kuşkusuz güçlü ve derin devlet eşittir, vatandaşına zulüm eden faşist yönetim tarzı değildir. Bizim güçlü devletten anladığımız ve onayladığımız emperyalist operasyonlara direnebilen devlettir. Basit anlatımla derin veya gizli devlet denen hadise bir devletin kendini koruma sistemini kurmasıdır. Derin devlet nerelerde var? Böyle bir yapılanma bugün ABD'de var, Rusya'da, Çin'de var, İngiltere ve Fransa'da var. Yaşayarak gördük. İrlanda, Korsika ve Cezayir olaylarında hem İngiltere hem Fransa derin devletleri ülkelerinin çıkarı adına genel insani kuralların dışına çıkmışlardır. Geriye giderim. Osmanlı ve Roma'da da milli derin devlet yapılanmaları olmuştur. Öyle olmasa zaten imparatorluk olamazlardı. Osmanlı'da derin devlet bazılarının zannettiği gibi kelle avcısı, Yeniçeri bostancı başıları değil, Enderun mektepleri ve mensuplarıydı. Sarayın içindeki bu çok özel yapıda imparatorluk hinterlandında yüksek zekaları ile keşfedilip seçilen çocuklar büyük bir titizlikle eğitilirdi. Enderun Osmanlı'da derin devlete eleman kazandıran kurumdu. Osmanlı'yı yüzyıllarca Enderun bürokrasisi zirvede tuttu. Fatih ve Hurufiler olayı. Tam burada Osmanlı derin devletini resmeden bir olayı aktaralım. Fatih Sultan Mehmet döneminde devlet içeriden işgal operasyonu ile yüz yüze geldi. İşgale teşebbüs eden ise İslamcı bir tarikat ya da cemaatti. Hurufiler adı verilen bu sapkın güruha karşı Osmanlı derin devleti tarihe geçecek bir operasyon yapıp kökünü kazıdı ve ülkenin geleceğini kurtardı. İşte o hadisenin hikayesi. Hurufilik tıpkı haşhaşilik gibi şarkın gizemli mezhep ya da tarikatlarından biriydi. Ses, sayı, harf kavramlarına dayanır ve Kur'an'ı onların üzerinden açıklarlar. Kainat ile sayı sistemleri arasında bağ kurarlar. 7 rakamını anahtar kabul ederler ve Matrix filminin kurgusunu andırırlar. Bu sapkın mezhep İran'da doğdu. Kurucusu Şihabüddin Fazlullah. Kendini Hazreti İsa ve Mehdi diye sunardı. Devlete sızmak ve içeriden ele geçirmek temel metotlarıydı. Timur'un oğlu Miran Şah 1394 tarihinde devleti tehdit eden bu güruha karşı savaş başlatır. Fazlullah'ın derisini yüzdürüp pazarda dolaştırır. Ardından cesedini meydanda yakılan ateşe attırır. Dinciler devlete sızınca, İran'da yapılan bu sıkı mücadele sonrasında Hurufi cemaati önce Anadolu'ya sonra Edirne ve İstanbul'a akar. Oralarda kısa zaman içinde inancı kullanıp esnaf ve asker dahil olmak üzere her yere sızarlar. Dahası mensupları devletin içinde söz sahibi olmaya başlar. Ancak Osmanlı derin devleti büyük resmi yani ihaneti görüp Fatih Sultan Mehmet'i uyararak devleti ele geçirmek isteyen bu dinci çeteye karşı harekete geçmeye ikna eder. Fatih önce normal tedbirler alır, önce sürgünler, ardından tutuklamalar. Lakin sonuç alamaz. Derin devlet tekrar devreye girip devletin büyük bir risk ve tehdit altında olduğunda ısrar eder ve hükümdarı iz bırakacak keskin tedbirlere zorlar. Fatih Sultan Mehmet bu ısrarlı ikazlar üzerine devlet yöneticileriyle metotlar üzerinde tartışmalar başlatır ve akabinde harekete geçer. Edirne yakınında günler haftalar boyu büyük, çok büyük bir çukur kazdırtır. Osmanlı tarikat istilasından böyle kurtuldu. Açılan bu çukura günlerce odun kümeleri yığdırır ve çukur içindeki odunları ateşe verdirir. Devletin her yerinden toplanıp yakalanan hurufi müritler kelime-i tevhid eşliğinde bu ateşe atılıp yakılır. Bu yakma işlemi günler, haftalar ve aylarca devam ettirilir. Rüzgarlar yanık et kokusunu İstanbul'a taşır. İşte bu olay ibret hikayesine dönüşüp dillere düşer ve bu büyük operasyon ile hurufilerin kökü kazanır. Fatih Sultan Mehmet bu yapılanı daha sonra şöyle açıklar. Eğer devlet düğülerimiz bizi uyarmasa, bizler can acıtıcı ibretlik bu tedbiri almasak ve kat'i kararlılığımızı göstermeseydik devletin birliğini koruyamazdık. Zira devletin her tarafına sızmışlardı. Esas olan devleti yaşatmaktır. Şimdi bir Osmanlı'ya bakın, bir de güya onu yeniden kurmak isteyen ama devleti FETÖ isimli SİHA casus şebekesine teslim eden bugünkü İslamcı iktidara. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 67.